Aydın Dokuz, Şaki, Murat Ağırel, sayfa 84. Ayrıntıları bilgileri yukarıdaki tabloda verilen demirbaşlar, sadece iki proje kapsamında alınan demirbaşlardır. Söz konusu projeler kapsamında alınan ve tabloda listelenen demirbaşların niteliği incelendiğinde ise alınan demirbaşların bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal, sanatsal, kültürel gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlamaktan çok kişisel kullanıma dönük demirbaşlar olduğu açıkça görülüyor. Neticede bu alınan demirbaşlar üniversitenin deposuna proje bitiminde iade edilecektir diye düşünebilirsiniz. Ancak Sayıştay söz konusu demirbaşların kurum taşınır sistemine kayıtlı olmasına rağmen ilgili kişilerin kişisel kullanımında kaldığını da tespit ediyor. Sayıştay Kırıkkale Üniversitesi özel bütçesinin 2016 yılı hesaplarının incelenmesi sırasında konusu aynı olan, yakın tarihlerde ve aynı firmadan alınan masa, sıra, koltuk gibi büro mobilyaları alım işlerinin 4734 sayılı kanunun 22'ye D maddesinden faydalanmak amacıyla parçalara bölündüğü tespitine yer verilmiş. Konu 2017 yılında da denetlenmiş, aynı usulsüz alımlara 2017 yılında da devam edildiği Sayıştay tarafından belirlenmiş. Kırıkkale Üniversitesi yetkilileri tüm alımları aynı firmadan yapmak için toplam tutarın eşik değerlerin 15 bin liranın altında kalması için ihale muhteviyatı alımlarını parçalara bölmüş. Burada yine bir tablo, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Bakanlığı'nın 15.06.2017 tarihinde imzalanan onay belgelerine ilişkin alımların listesi. Onay No 53, onay tarihi 15.06.2017 K.Limited şirketinden alınıyor. Sözleşme bedeli 2800 lira, alım içeriği bülten basımı. 55 no'lu onay no'yla 15.06.2017 tarihinde yine K.Limited şirketinden 5193 liralık üniversite yaşam rehberi ve öğrencilere mektup alımı. 57 onay no'yla 15.06.2017 tarihinde yine K.Limited şirketinden 3520 liraya tükenmez kalem alımı. 59 onay ile 15.06.2017 tarihinde yine K.Limited şirketinden 6500 liraya sergi kataloğu basımı. 60 onay ile 15.06.2017 tarihinde yine K.Limited şirketinden 8950 liraya Natural Craft bloknot alımı. 61 onay no ile onay tarihi 15.06.2017 yine K.Limited şirketinden sözleşme bedeli 19.500 liraya evrak dosyası alımı. Bir ikinci tablo, Tıp Fakültesi özel bütçe 23.10.2017 tarihinde imzalanan onay belgelerine ilişkin alımların listesi. 195 no'lu onay no ile 23.10.2017 tarihinde P.. şirketinden 19.390 liraya medikal hava santrali kompresör. 194 onay no ile 23.10.2017 tarihinde yine P.. şirketinden 15.500 liraya kimyasal hava kurutucu. Üniversitelerimizin neden dünyadaki ilk 500 üniversite arasında yer almadığının cevaplarından bazıları yukarıda somut delilleriyle duruyor. Bilimsel araştırma projesi tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yüksek öğretim kurumu içi ve veya dışı, ulusal ve veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme demektir. Ancak bunun için ayrılan bütçenin bilimsel araştırmalar için değil, ne yazık ki kişisel eşya alımlarında kullanıldığını görüyoruz. Karışık ve açıklanamayan işler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin nasıl oluyor da dünyanın en büyük 500 üniversitesi arasında esamesi okunmuyor sorusuna cevap ve örnek vermeye devam edelim. Sayıştay raporlarında belirtilen Bursa Uludağ Üniversitesi ile ilgili ayrıntıları anlatmak gerekiyor. Sayıştay denetimleri sırasında ilgililerden idarenin mülkiyetinde bulunan taşınmaz bilgilerini istemiş. İdare de bir liste sunmuş. Sunulan listede yer alan bilgilere göre 7000 metrekarelik 354 adet taşınmazın raiç değeri 343 milyon 400 bin liradır. Oysa bilançoda bu tutar 3 milyon 300 bin lira olarak belirtilmiş. Dolayısıyla Sayıştay'a sunulan listedeki taşınmazların bedeli ile bilançoda sunulan taşınmazların bedeli arasında 339 milyon 900 bin lira tutarında bir fark ortaya çıkıyor. İnanılmaz bir rakam. Ama işin daha ilginç bir boyutu var. İdare her yıl faaliyet raporlarında mülkiyetinde bulunan arazi, tarla, orman vasfındaki taşınmazlarını sunmak ile görevlidir. 2017 yılı faaliyet raporunda sunduğu taşınmaz miktarı 9.7 milyon metrekare. Sayıştay da idareden arazi, tarla, orman vasfındaki taşınmazların listesini istiyor. Sayıştay'a sunulan raporda ise belirtilen rakam 7 milyon metrekare. Bu verilere göre 2.7 milyon metrekare alan ortada yok. Sayıştay bu konu ile ilgili raporunun sonuç bölümünde dikkat çeken ifadeler kullanıyor. Kurum raporda açık açık üniversitenin mülkiyetinde olan arsa ve araziler hesabında kayıtlı 3 milyon 371 bin lira doğru ve güvenilir değildir diyor. Sayıştay üniversiteye tahsisli arazi ve arsaların tamamının envanter ve kayda alma işlemlerinin tamamlanmadığını da raporuna ekliyor. Kurum raporun sonuç kısmında ise şu ifadeleri kullanıyor. İdarede bulunan tahsisli kullanılan taşınmaz bilgileri ile hazine tarafından tahsis edilen taşınmaz bilgileri arasında da tutarsızlık olduğu anlaşıldığından 2017 mali yılı bilançosunda 250 arazi ve arsalar hesabında kayıtlı 90 milyon 176 bin lirayı oluşturan 250.03 tahsisli kullanılan taşınmazlara ait 86 milyon 804 bin lira doğru ve güvenilir değildir. 86 milyon lira. Devam ediyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 132 bin metrekare kapalı alana yapılacak bir ihalesi daha var. İhale kapsamında yaklaşık 2000 araçlı kapalı otopark, kafeterya ve çay bahçeleri, fast food alanları, bankalar, kargo şirketleri, kuru temizleme, kuaför, market, terzi, acente, bilet satış ofisleri gibi donanımların içerisinde yer aldığı bir tesis inşa edilmesi isteniyor. Sosyal Yaşam Merkezi projesi için Eylül 2016'da 80 milyon dolar bedel ile çıkılan ihaleden bahsediyorum. Sayıştay raporlarına göre ihale adresi teslim olarak belirli özellikler şart koşularak gerçekleştirilmiş ve ihaleye katılan tek firma ile sözleşme imzalanmış. Kim bu firma peki? İhaleyi kazanan firma yönetim kurulu başkanlığını Hüseyin Arslan'ın yaptığı Ankara firması, yani YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ. Bu firmanın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ihaleleri ağırlıklı olmak üzere devletten aldığı ihalelerin toplamı 3 milyar 734 milyon lira. Raporlarda bu konu ile ilgili eşitlik ilkesinin ihlal edildiği, 24 yıllığına verilen irtifak hakkının karşılığının yıllık ortalama 300 bin dolar kira geliri olduğu vurgulanıyor. Sadece otoparklar kiraya verilse dahi bu tutarın çok üzerinde kira geliri elde edilmesinin mümkün olduğu belirtiliyor. Bilim yuvasında bilimi bırakın, kamu kaynakları bile eriyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin nasıl oluyor da dünyanın en büyük 500 üniversitesi arasında esamesi okunmuyor diye soruyor ya. İşte cevabı tam da bu sebeplerdir. Yazdıklarımızda da gördüğünüz üzere üniversitelerimize ayrılan bütçe etkin ve amacına uygun kullanılmıyor. Üniversitelerin imkanları bilimsel araştırma, bilimsel projeler yerine vakıf, kooperatif gibi usulsüz kurulan kurumlara kullandırılıyor. Bu sebepler ile üniversitelerimizden bazıları devlete, millete, ülkeye yararlı, bilimsel araştırmalar yapan kurumlar olması gerekirken menfaatlerin gözetildiği ticari bir işletmeye dönüştürüldü. Umarım yazılarım ile Cumhurbaşkanı'nın sorusuna somut örneklendirmeler ile cevap vermiş olurum. Duble yol, duble kayıp. AKP'nin iktidarı boyunca övündüğü konu neydi? Duble yollar ve karayolları. Gelin iktidar için övünç kaynağı olan karayollarının durumunu inceleyelim. Bahsedeceğim rakamlar devletin resmi raporlarında yer alıyor. Mesela 2017 yılı içerisinde 138.8 milyon adet otomatik geçiş sistemli yani OGS geçişten 538.6 milyon lira, 319.5 milyon adet hızlı geçiş sistemli HGS geçişten 1.2 milyar lira olmak üzere toplamda 1.7 milyar lira gelir elde edilmiş. Güzel. Fakat 2017 yılı içerisinde HGS ve OGS'den toplam 19.9 milyon adet kaçak geçiş gerçekleşmiş. Kaçak geçişlerde plakası tespit edilebilen araçların geçişleri, plakası tespit edilemeyen araçların geçişleri ve yabancı plakalı araçların geçişleri diye ayrılmış. Bu rakam da bu üç kategorinin toplamından meydana geliyor. Bu verilere ilişkin özet tabloyu aktarıyorum. 2017 yılı OGS Otoyol ve Köprüler Geçiş Özet Bilgisi. Geçiş sayıları ve elde edilen toplam gelir. Adet 138.815.635. Tutar 538.619.314. Kaçak geçişler, idari para cezası dahil 8.170.333 adet. 454.157.986 lira. Plakası tespit edilebilen araç kaçak geçiş 6.873.388 adet. Tutar 580.381.829 lira. Okunamayan plakalı araç kaçak geçiş 931.611 adet. Tutar 53.010.312. Yabancı plakalı araç kaçak geçişleri 365.334 adet. Tutar 20.765.845 adet. Vergi daireleri tarafından gelir kaydedilmesi gereken kaçak geçiş tutarı adet bilinmiyor. Tutar 412.870.897. KGM tarafından gelir kaydedilmesi gereken kaçak geçiş tutarı yine adet belirtilmemiş, tutar 41.287.089 lira. Toplam tahsilat 538.619.314 lira. 2017 yılında köprü ve otoyollarda gerçekleşen toplam kaçak geçiş sonucunda kaybedilen kazanç ne kadar biliyor musunuz? 107.8 milyon. Üstelik Karayolları Genel Müdürlüğü yani KGM kaçak geçiş bedeline ilişkin gelir tahakkuk kaydı yapmamış ve mali tablolarda bunlara yer verilmemiş. KGM Sayıştay'a verdiği cevabında ise kısaca düzenleme için çalışıyoruz demekle yetiniyor. Karaman'ın koyunu sonra çıkar 180 gün oyunu. Gelelim yap işlet devret çalışmaları devam eden 7 adet işin ayrıntılarına. Bu işler sırasıyla şunlar. Ankara Niğde Otoyolu yapım işi. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu yapım işi. Kuzey Marmara Otoyolu 3. Boğaz Köprüsü dahil Kınalı Oda Yeri arası yapım işi. Kuzey Marmara Otoyolu 3. Boğaz Köprüsü dahil yapım işi. Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Boğaz Köprüsü dahil Kurtköy-Akyazı arası yapım işi. Çanakkale Köprüsü yapım işi. Menemen Ali Ağa-Çandarlı Otoyolu yapım işi. Sayıştay'ın yukarıda yazılı işlere ilişkin mevzuata uygun olmadığını değerlendirdiği işlemler var. Nedir bu mevzuata uygun olmayan işlemler aktarayım. Şöyle ki, uygulama sözleşmelerinde yapım sürelerinin uygulama sözleşmelerinin yürürlüğe girmesiyle başlayacağı belirtilmiş. Uygulama sözleşmesinin yürürlüğe girmesi için gereken süre 180 gün. Ancak yukarıda bahsedilen Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolu yapım işi hariç diğer işlerin sözleşmelerinin 5. maddeleriyle iş yeri tesliminin sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içerisinde olacağı, akabinde ise 20 gün içinde işe başlanacağı belirtilmiş. Söz konusu işlerde işletme süresi için günlük gelir garantisi veriliyor. Bu nokta yani 180 gün oyunu en önemli ayrıntı. Verilen ek işletme süresi kadar daha fazla günlük gelir garantisi verilmiş oluyor. Dolayısıyla verilen ek süre kadar işletmenin idareye devredilmesi gecikecek, bu süre zarfında işletmenin gelirleri idare yerine görevli şirket tarafından tahsil edilecek. Üstelik bu süre zarfında verilen garantiler de devam edecek. Yani işletmeler 180 gün boyunca kendi cebine çalışacak. Bu mevzuata aykırı işte bile yap işlet devret modeliyle yapılan işlerden yüklenici firmalar haksız olarak ne kadar kazanacak ve devletin yani bizlerin cebinden müteahhit firmalara ne kadar para ödenecek dersiniz? Buyurun yağma Hasan'ın böreğine. Ankara-Niğde otoyolu yapım işi için günlük garanti para 435 bin avro. Menemen Ali Ağa Çandarlı otoyolu yapım işi için günlük garanti para 128 bin avro. Kuzey Marmara otoyolu 3. Boğaz Köprüsü dahil yapım işi için günlük garanti para 1.8 milyon dolar. Çanakkale Köprüsü yapım işi için günlük garanti para 852 bin avro. Şimdi 180 günle çarpalım. Ankara-Niğde otoyolu yapım işi 180 gün çarpı 435.500 avro ediyor 78 milyon avro. Menemen Ali Ağa Çandarlı otoyolu yapım işi 180 gün çarpı 128.450 avro eşittir 23 milyon avro. Kuzey Marmara Otoyolu 3. Boğaz Köprüsü dahil yapım işi 180 gün çarpı 1.7 milyon dolar eşittir 323 milyon 800 bin dolar. Çanakkale Köprüsü yapım işi 180 gün çarpı 852 bin avro eşittir 153 milyon avro. Yap işlet devret modeliyle yapımı devam eden işlere ödenecek günlük garanti paradan bahsediyorum. Hani iktidarın devletin cebinden bir kuruş çıkmıyor dediği projeler bunlar. Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi yap işlet devret modeli projelerin garanti miktarları bilinmekte ancak yeni yapılacak olanların bilinmemekteydi. Bu rakamları da ilk kez burada okuyorsunuz. Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolu yapım işi hariç 4 adet yapım işinin uygulama sözleşmesinin 180 gün içerisinde yürürlüğe girmesi gerekmesine rağmen bu süre görevli şirketlerin kusuruyla aşılmış, buna rağmen görevli şirketlere uygulama sözleşmesinde öngörülen yaptırımlar uygulanmamış. Gebze Orhan Gazi İzmir otoyol yapım işi hariç olmak üzere yukarıda yazılı olan 6 adet yapım işinin sözleşmelerinin yürürlüğe girme aşamaları incelenmiş. Kuzey Marmara otoyolu 3. Boğaz Köprüsü dahil Kınalı Oda Yeri arası yapım işi ile Kuzey Marmara otoyolu 3. Boğaz Köprüsü dahil Kurtköy Akyazı arası yapım işleri hariç olmak üzere diğer 4 işin uygulama sözleşmelerinin yürürlüğe girmesi işlemlerinin mevzuata uygun olmadığı tespit ediliyor. Öncelikle Kuzey Marmara Otoyolu 3. Boğaz Köprüsü dahil Kınalı Oda Yeri arası ve Kuzey Marmara Otoyolu 3. Boğaz Köprüsü dahil Kurtköy Akyazı arası yapım işlerinin uygulama sözleşmeleri 2016 darbe girişiminden 10 gün önce imzalanmış. Bu hususun kredi bulmayı dolayısıyla sözleşmenin yürürlüğe girmesini geciktireceği aşikar. Zaten bu gerekçeden dolayı görevli şirketlere işletme süresinden düşülmemek üzere ek 180 gün süre verilmiş. Bu hususun mevzuata uygun olduğu belli. Kabul edilebilir bir durum. Ancak geriye kalan 4 adet yapım işinin kredi bulma süreçleri incelendiğinde her bir görevli şirket diğer ülkelerin olumsuz tavırları, dış dünyadaki ekonomik darboğaz gibi muğlak ve tam olarak gerekçelendirilemeyen, aynı zamanda ispat edilemeyen ifadelerle işletme süresinden düşülmemek kaydıyla ek süre istemiş. Üstelik bu talepler idare tarafından olumlu karşılanmış. Bu konunun ise uygulama sözleşmesine aykırı olduğu açık. Yapılan incelemede ek süre verilmesini gerektirecek herhangi bir bulguya rastlanılmamış. Belge sunulmamış, görevli şirketler kusurları olmadığını açık olarak ispat edememişler. Muğlak ifadeler kullanmışlar. Buna rağmen işletme süresinden düşülmemek kaydıyla her birine 180 gün ek süre yine de verilmiş. Şurayı unutmayın. Her bir ek sürenin ücreti vatandaşın cebinden çıkıyor. Dolayısıyla her bir görevli şirket haksız olarak 180 gün fazla işletme hakkı kazanmış. Verilen ek süre zarfında işletmenin idareye devredilmesi ve bu süre zarfında garantinin verilmemesi halinde sözleşme süresi sonunda düzeltilmediği takdirde idarenin sağlayabileceği kazancı, mahrum olabileceği gelir kaybını aşağıda yapım işleri itibariyle sıraladım. Ankara-Niğde otoyolu yapım işi 180 gün çarpı 435.500 avro eşittir 78 milyon avro. Menemen Ali Ağa Çandarlı otoyolu yapım işi 180 gün çarpı 128.450 avro 23 milyon avro. Kuzey Marmara otoyolu 3. Boğaz Köprüsü dahil yapım işi 180 gün çarpı 1.7 milyon dolar 323 milyon 800 bin dolar. Çanakkale Köprüsü yapım işi 180 gün çarpı 852 bin avro 153 milyon avro. Rakamlara bir daha göz atın isterseniz. Bu rakamlar müteahhit firmaların sizin, bizim çocuklarımızın kazancından, geleceğinden fazladan haksız şekilde alacakları para. Sayıştay bu durum ile ilgili sonuç kısmında şunları yazıyor. Ülkemizde yaşanan darbe girişiminin ana kredinin temini noktasında bankalarla yapılacak olan yüksek miktarlı kredi görüşmelerini olumsuz etkilediğini, ayrıca dövizde yaşanan dalgalanmaların finans piyasasındaki kredi değerlendirmelerine yansımaları olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca bazı kredi kuruluşlarının da art niyetli olduklarını belirtmişlerdir. İdarenin verdiği bu cevaba katılmak mümkün değildir. Zira idare denetim esnasında verilen bilgi ve belgelerden farklı bir döküman sunmamış, görevli şirketler kusurları olmadığını açık olarak ispat edememiş, muğlak ifadeler kullanmış, buna rağmen işletme süresinden düşülmemek kaydıyla her birine 180 gün ek süre vermiştir. Dolayısıyla her bir görevli şirket haksız olarak 180 gün fazla işletme hakkı kazanmıştır. 9. ayrımın sonu. Sayfa 93.